Erkam televizyonumuzun kıymetli izleyicileri, Erkam radyomuzun değerli dinleyicileri, bir Mevlana'dan mesajlar programıyla tekrar karşınızdayız. Bendeniz Ali Namlı ve kıymetli hocam İrfan Gündüz'le beraber sizlerin huzurunuzdayız. Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinden, özellikle Dibacesinden, kendisinin bizzat yazdığı ilk 18 beyitten okuyup izah etmeye çalışıyoruz. En son 13. 14. beyitlere kadar önceki programlarımızda gelmiştik. İnşallah kaldığımız yerden gönlümüze düşen mesajları, hikmetleri sizlerle paylaşmaya, hocamızdan istifade etmeye gayret edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ali'ciğim. Çok teşekkür ederiz.
İyisiniz, afiyettesiniz hocam inşallah.
Elhamdülillah, Allah razı olsun. Şimdi bizim geçen beyitte hep şey dediydik yani, bakı bu aklın esas dostu akılsızlardır. Yani aklı bir kenara iterek nakle teslim olanlardır. İlahi iradeye teslim olanlardır. Mevlam neylerse güzel eller diyebilenlerindir diyor evet. Esas. Şimdi burada esas sizin anlatmak istediğiniz bir şey vardı Hazreti Pir'den naklen.
Şimdi hocam bu akıl çok mühim tabii. Allah'ın bir nimeti, lütfu. Aklı olmayanın dini yok. Biz aklı bir tarafa bırakalım demiyorlar sufiler ama akıl da bizi bir yere kadar götürüyor. Oradan belki öbür tarafta keşfin bir yeri var, ilhamın bir yeri var, vahyin bir yeri var. Aynen Miraç hadisindeki Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliği gibi. Peygamberimiz Miraç, İsra ve Miraç'ta Cebrail Aleyhisselam peygamberimize efendim rehberlik etti. Hatta ona Cibril Aleyhisselam hakkında da bir akıl veya ruhul emin filan da kullanılıyor.
Aklı kül.
Aklı kül gibi.
Aklı kül diyorlar.
Peygamberimiz işte Kudüs, Kudüs'ten sonra gök sema katları vesaire en son vardı. Sidretül Münteha'ya varınca dedi ki benim burada işim bitti. Buradan öbür tarafa.
Gidemem ben diyor.
Gidemem, bir adım atsam lahtaraktu, yanar kül olurum dedi. Yani akıl da böyle büyük bir nimet, çok kıymetli bir nimet. Bizi bir yerlere kadar götürür ama diyelim ki vahiy aklı aşan yönleri var. Dolayısıyla vahye ihtiyacımız var, Kur'an'a ihtiyacımız var, peygamberlere ihtiyacımız var. Aklı aşan konular var çünkü dinde. Çünkü akıl neyle çalışıyor? Havası hamse, beş duyuyla çalışıyor. Beş duyu belli bir şeyin ötesini, gayb alemini, Cenab-ı Hakk'ın zatını, sıfatlarını, o alemi bilmiyor. Dolayısıyla bu noktalarda hani özellikle bir takım filozofların veya din adına ortaya çıkıp da konuşan insanların efendim akıl her şeyi çözer, her şeye yeter. Geçmişte de var bir takım filozoflar, peygamber de olmasa, vahiy de olmasa olurdu filan diyenler olmuş. Biraz buna itiraz ediyorlar. Hatta biraz da yerine göre efendim istihza, dalga geçiyorlar. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevi'de bir hikaye var malumunuz. Bir köylü pazara merkebin üzerine arpa, buğday neyse heybenin bir gözüne arpayı buğdayı koymuş. Çok saf bir insan. Öbür ikiye bölmeyi akledememiş. Öbür tarafına da taş koymuş. Yolda giderken bir filozofla karşılaşıyorlar. Filozof bakıyor haline falan, ne yapıyorsun şöyle böyle, bakıyor ki ya diyor yazık değil mi bu hayvana, diyor bu arpayı buğdayı heybenin iki gözüne yarım yarım bölsen de hayvana bu kadar yük yüklemesen, eziyet etmesen olmaz mıydı? Hemen köylünün gözler böyle açılıyor. Ya diyor sen ne kadar akıllı bir insansın diyor, sen bu aklı nereden elde ettin diyor. Sen böyle akıllı olduğuna göre ya devletli olmalısın ya çok zengin bir insan olmalısın. Öyle misin diyor, yok diyor ben bir filozofum diyor. Benim sen merkebinde mi yok diyor, yok arpan buğdayında mı yok, yok. O zaman diyor sen aklın bana lazım değil diyor. Hiç olmazsa benim diyor aklım buna ermediyse bile merkebim var, arpam buğdayım var, götürüp pazara satacağım. Tabii o bir latife, bir bakıma Mevlana Hazretleri yani aklın her şeyi çözemeyeceğini böyle bir istihza yoluyla anlatmış oluyor. Ya bu hayatta da siz daha tecrübelisiniz hocam. Nice insan var mesela çok zeki, çok akıllı. İşte başarılı olamayabiliyor mesela ticarette vesaire. Biraz daha saf, sade bir insan. Cenab-ı Hak el tuttuğu altın oluyor. Yani dolayısıyla bu bir nasip meselesi. Yani her şey akıllı olmuyor. Yani bazen çok akıllı olmak belki şey bile, öbürünün düşünmediğini, onu düşünüyor, bunu düşünüyor derken hani Anadolu'da şey derler, akıllı düşünene kadar derler, deli evlendirir çocuğunu falan gibi öyle sözler söylenir. Ya bu manada yani akılın her şeyi çözmesi, her şeyi çözer, her şeye yeter gibi biraz buna itirazları tabii, var sanki.
Ahmet Hamdi Aksaki'nin muhteşem bir makalesi var bu konuda. Makulat, onlar akılla bilinir. Akıl burada kullanılır diyor. Mahsusat, mahsusat var. Duyu organlarımızda bilinenler de duyu organlarıyla bilinir. Siz akılla bu mahsusatı bilemezsiniz.
Öyle hocam mi? Modern zamanda bir de mesela duygusal zeka, duygusal akıl şimdi, gibi şey demeye başladılar
tabii,
şimdi.
Tabii. Ondan sonra manevi ve ruhani şeyler de onlar da ne akılla bilinebilir ne de duyu organlarıyla. Onlar da manevi dünyayla, o da işte kalp gözüyle bilinir, evet. Keşf ile bilinir. O yüzden her birisinin eğer öğrenmek istiyorsanız, bunlara vakıf olmak istiyorsanız anahtarını ona göre ayarlayın. Yoksa siz akılla bilinmesi gereken şeyleri efendim duyularla bilmeye kalkmayın. Duyular buna şeyleri yetmez. Ancak elimiz tuttuğunu bilir. Gözümüz gördüğünü bilir. Kulağımız duyduğunu bilir. Burnumuz kokladığını bilir. Ama şey öyle değil. Akıl ancak makulat akılla bilinir. Hatta bir de şey de var. Mesela o da çok hoşuma gidiyor benim. Mesela ruhu kendi asli özellikleriyle bilmek mümkün değil. Ve ma utitum minel ilmi illa kalila. Size çok az bilinmemiş. Ama ruh tezahürleriyle apaçık bilinir. İşte babamız, annemiz bize birebir boyu bakmış. Müşfik gözler, merhametli eller. Efendim bize dua eden diller, hepsi solmuş. Elini bir kenara itmiş, bize ne bakıyor, ne söylüyor, ne kucaklıyor. İşte bak, bu ruhun tezahürü. Ruh gitmiş, babalık da gitmiş. Ruh gitmiş, göz gitmiş, kulak gitmiş. Ha işte ruh asli hüviyetiyle bilinmez ama yalnız tezahürleriyle ap aşikare gözükür. Cenab-ı Hak da böyle. Cenab-ı Hakk'ı zatıyla bizim görmemiz mümkün değil. Ama tezahürleriyle her yerde, her an hazır ve nazır. Bütün etrafında gördüğümüz renkler ve şekiller, aldığımız her nefes, duyduğumuz her ses, her frekansta Allah var. Onu işte duyabilecek kulağa, görebilecek göze ihtiyaç var. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın da varlığı tezahürleriyle, tecellileriyle çok rahat, ap aşikare bilinir. Hazreti Musa Kelimullah Tur Dağı'na çıkarken orada diyor ya Cenab-ı Hak, erini enzur ilek ya Rabbi, kendini bana göster de seni bir göreyim. Ne diyor Cenab-ı Hak? Len terani, sen asla beni dünya gözüyle göremezsin. Yani insan gözüyle göremezsin, ten gözüyle göremezsin. Ya eğer görmek istiyorsan şu karşıki dağa bak. Ve o karşıya da felemma tecella rabbuhu lil cebeli. Musa'nın Rabbi dağa tecelli ettiği zaman dağ Cenab-ı Hakk'ın azamet ve kudreti karşısında darmadağın oluverdi. Hazreti Musa Kelimullah bu azameti görünce korkusundan düştü ve bayıldı. Şimdi bak, öbür taraftan bizim her sabah namazından sonra okuduğumuz lev enzelna hazel Kur'an ala cebelin, eğer biz bu Kur'an-ı Kerim'i dağlara indirseydik, deraytehu haşian mutasattian min haşyetillah. Sen onları Allah'ın korkusundan dolayı nasıl darmadağın olduklarını kendi gözlerinle görürdün. Her gün görürdün. İşte ama Evliyaullah, aklın maat sahipleri onu her an görüyor. Biz göremiyoruz ama onlar görüyorlar.
İşte o yüzden bu Batı medeniyeti hocam biraz da bu, özellikle bu Fransız devriminden sonra hep böyle materyalist, maddeci, her şeyi akılla, dünyayı, ahiret de zaten yok onlarda da. Yani her şeyi akılla çözmeye çalışmışlar. Tamam, akıl insanın önemli bir meziyeti, fazileti, ruhun önemli bir fonksiyonu ama insanın başka boyutları da var. İşte ruhi, manevi duyguları, evet, var vesaire. Evet. İşte bir tarafına hitap edince bu insanı tatmin etmiyor, mutlu etmiyor. Dolayısıyla insana işte her yönden hitap edecek, Kur'an-ı Kerim her yönden hitap ediyor. Kalbine de, ruhuna da, aklına da, akıl da önemli. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri biraz işte bu, yani hakikatin önünde aklı efendim susturmak lazım. Yani az önceki
akıl
şeyde
olduğu
gibi.
Akıl da bir perde oluyor. Akıl da
Mustafa'nın
perde.
Önünde ya, efendim yolunda aklı
güzel
kurban et dediği gibi. Mustafa'yı bulmak için bir akıl lazım ama. Yani evet, hakikati bulduktan sonra, vahye erdikten sonra her şeyi akılla çözmeye çalışmak mümkün değil.
Zaten Ali'ciğim, Cenab-ı Hak aklı vermiş bize. Mesela dünyada bir adam hiç peygamberlerin gelmediği bir yerde yaşasa aklıyla bir tek Allah'ın varlığını ve birliğini bulmak mecburiyetindedir. İbadette sorumlu yok ama yalnız Allah'ın bir olduğunu bilmekle mükellef. Niye? Tüm eşyada bu hakikat apaşikare bizim dünyamıza geliyor zaten. O yüzden bu çok önemli bir iş, yani akıl. Ama aklın yetmediği yerde Allah niye peygamberler göndermiş? Ha, aklın çözemediği yerde peygamberlere müracaat edin. Peygamberlerin de yetmediği yerde onların getirdiği kitaplara bakın. Bak bunlar, bunlar sizi doğru yola iletir. İnnel Kur'ane yehdi illeti hiye akvam. Kur'an-ı Kerim'e başvurun, o size en doğru yolu gösterir. Yeter ki Kur'an'da başvurun. Kur'an'a ihtiyaç duyun. Mesela şimdi burada bir şey daha var. O da bana göre çok önemli. Değerli dinleyicilerimizin ve izleyicilerimizin dikkatini arz ediyorum. merzeban ra müşteri cüz guş nist.
Evet.
Bak dikkat edin diyor, bak dilin de müşterisi kulaktır diyor, bak sözün müşterisi kulaklardır.
Kulak yoksa, olmazsa, dinleyen
kulak,
yoksa.
Kulak yoksa sözü kime söyleyeceksin? Anlayana sivrisinek, evet, saz, anlamayana davul zurna az.
Müşterisiz ama, meta zayidir diye bir şey de var malum hocam. Ya.
Evet, burada niye böyle söylüyor? Esasında gerçekten sözün müşterisi kulaktır. Kulak alıcı olması lazım. Burada niye kulak çok önemli? Çünkü insanoğlu kulağından beslenerek yetişir. Dolayısıyla bizim kültürümüz semai bir kültürdür. Biz duyarak öğreniriz. Evet, görerek de öğreniriz. Hani leysel haberu kel iyan. Hani duymak görmek gibi değil. Görmek daha kesin. Hani yakını tarif ederlerken, evet, ilmel yakın var. Biz bilerek diyoruz ki bu kesin.
Birisi haber vermiş.
O ama öbür taraftan aynı el yakın gidiyoruz. O aklın dediğini, ilmimizin dediğini görüyoruz bizzat. O da aynı el yakın. Bir de hakkel yakın var. O işin bizzat içine girerek onu tadıyoruz. O da hakkel yakın. Bunu söylerken diyorlar ki ya bir uzaktan bir şey geliyor. Bir duman çıkıyor. Ha, bu dumanı aklımızda biz ne diyoruz? Orada bir yangın yanıyor. Yangın var orada. Bu ilmel yakın.
Bilgi.
Gidiyoruz. Ya ne yanıyor acaba filan diye. Bakıyorsun ki
ateşi bir, gözünle görüyorsun.
Bir anız görüyorsun. Yakmışlar mesela. Ben öyle bir bizim Kayseri'ye gidiyordum arabayla. Anız yakmışlar. Bizim bu şeyde Nevşehir ile Kayseri'nin arasında. Ya bir tane tilki o anızın ortasında kalmış. Nasıl feryat ediyor kurtulmak için? Her tarafı ateş çemberi.
Nereye kaçacak yer yok.
Eğer benim gücüm yetse inip söndüreceğim ve o tilkiyi kurtaracağım. Onun için bak bu gördüğüm zaman bu da nedir? İşte aynel yakın. Ha bir de hakkel yakın var.
O hayvancağızın bir de, ne hissediyor acaba?
Hayvancağız değil de bir de yanmak. O,
ateşin yanan, içinde olmak.
Yanan buğday sapı gibi sen de yanarsan, evet, o zaman anlarsın. Menlem yazık, bilmez yazık. Tatmayan bilmez.
Evet.
Üstad Necip Fazıl çok söylerdi bunu. Reçelin tadı kavanozun dışından yalanarak anlaşılmaz. Aç kapağını, parmağını çal bir parmak, al diline, o zaman anlarsın bu ne reçelidir.
Hatta Bursevi Hazretleri hocam aynı misali veriyor. Diyor ki bal misali veriyor. Balı dışarıdan camını yalamak da olmaz. Hatta diyor balı ağzına aldın, hasta olmaman lazım. Memrurul mizaç, yani adam hasta, ağzının tadı yok. O da mühim diyor. Yani istidadı, kabiliyeti de olması lazım.
Amenle
her
ya.
Balı alıyor ağzına.
O da güzel bir şey.
Yani bir de o da şey de lazım diyor. Anlayacak bir ağzının tadının yerinde olması lazım.
Amen. Ama burada gerçekten sözün müşterisi kulak sözü çok önemli bir söz. Evet. İmam-ı Gazali İhya'da ilim babını anlatırken ki birinci bab ilim babıdır.
Evet.
İlim yoluna giren bir talibe, bir öğrenciye ilk öğretilmesi gerekli olan edep yakazayı öğreteceksiniz. Ne demek yakaza? İşin farkında olmak, aklı başında ilim yoluna girmek. Yani ya arkadaş biz şimdiye kadar yaşadık cahilane. Bu gidiş değil arkadaş. Bizim bir şeyler öğrenmemiz lazım deyip bir hocanın rahle-i tedrisinde diz çökmeye başladığınız andan itibaren işte o yakazadır. Birinci şey bu. Tezkiye. Esas yakaza ve tezkiyeyi bir arada zikrediyor. Tezkiye de öğrendiklerini, sana öğrenme yeteneğini verenin Allah olduğunu bilmek. Kendinden bilmeyeceksin. Şimdi öğrenci... Evet. On alırsa ben aldım der. Zayıf alırsa hoca verdi der. Halbuki öyle değil. Zayıfı da sen aldın, pekiyi, evet, de sen aldın. O yüzden tezkiye çok önemli. Ha, ikinci adım ne? İkinci adım öğrenciye dinleme adabı öğretilmeli. Evet. Bak kulak nasıl dinlenir? Ders nasıl dinlenir? Vaaz nasıl dinlenir? Hoca nasıl dinlenir? Konferans nasıl dinlenir? İnsan kulağından sulanır. Ama kulağından da zehirlenirmiş tabii.
Hocam ashab-ı kiram dururken ashab-ı kiram olmamış. Mesela tabii. Onların peygamberimizi dinlerkenki ya. Hali anlatılırken sanki başında bir kuş var.
Evet.
Azıcık hareket etse o kuş kaçacak. Kaçıverecek gibi o kadar pür dikkat dinliyorlar yani.
Dinliyorlar. Evet. O yüzden burada semai bir kültür dediğimiz bu. Şeyde de Cenab-ı Hak İzâ kuri'el Kur'ânü
festemi'ûle.
Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman dikkatlice dinleyin. Aman kulak verin. O yüzden bizim kültürümüz bak semai kültür, biz duyarak kendimizi yetiştiririz. O yüzden mesela ama bir adamın imameti caiz. Ama kerahat de caiz. Niye caiz? Adam elbisesindeki necaseti göremeyebilir. Efendim seccadesindeki, namaz kılacağı yerdeki necaseti göremeyebilir. Ama ona yanında bir görenmiştir varsa der ki burada tertemiz, burada kıl, tamam. Ama sağır adam, dilsiz adam imamlık yapamaz. Niye? Kıraat farizasını yerine getiremez.
Getiremez. Duymayan adam, aynı zamanda konuşamaz.
Ses... Adam eğer sağırsa aynı zamanda dilsizdir.
Evet.
O yüzden gerçekten bizim kültürümüz kulak kültürü, dinleme kültürü. Biz dinleyerek kendimizi yetiştiririz. O yüzden Hazreti Pir'in bu sözü de böyle duvarlara nakşedilerek, evet, ya da levhalara yazılarak asılması gereken bir söz. Sözün, evet, müşterisi kulaktır.
Kulak. İşte tabii hocam, bir de yani müşteriye göre bazı büyüklerin, Bahattin Nakşibend Hazretleri'nin sözü oldu. Siz ne kadar alıcıysanız diyor, ben o kadar satıcıyım. Yani dolayısıyla sözü de ehline göre, muhataba göre söylemek lazım herhalde. Bazen hani kulak, ama işte o kulak, işiten kulak söylenen sözü anlayabilecek seviyede mi? Bir hadis-i şerifte de öyle geçiyor. Kellimun nase ala kaderi ukulihim.
Ya, evet.
Yani akılları kadar, anlayabileceği kadar o kulağa söyleyin. Çünkü anlayamayacağı söylerseniz ardından hadisin diyor ki etüridune nükezzeballahu ve resulü. Allah'ın Resulü'nün insanlar inkar etmesini mi, yalanlamasını mı istiyorsunuz? Dolayısıyla demek ki sözü söylemek için kulağı da hazırlamak lazım ve kulağın durumuna göre, insanın anlayabileceği seviyeye göre de sözü söylemek lazım. Hatta şeyi böyle kıymetli, değerli, muhatabın anlayamayacağı, kulak vermeyeceği, önemsemeyeceği bir sözü söylemeyi, inciyi, mercanı, kıymetli taşları, affedersiniz, malum hayvanların boğazına gerdan yapmaya benzetiyorlar. Ya yani muhatap o sözün kıymetini bilmeyecekse, yani onu önce demek ki o seviyeye getirmek lazım.
Şimdi
Ali'ciğim, ona göre söylemek lazım belki.
Zaman zaman burada anlatıyorum ama ben dinleyicilerimizi ve izleyicilerimizin de etkileneceğine inandığım için söylüyorum. Çünkü ben çok etkilendim ondan. Bu Kadir Has, babası Nuri Has adına bir sene İstanbul'da, bir sene Kayseri'de, bir sene Adana'da mevlüt okutur. Babası Nuri Has adına.
Evet.
İstanbul'un bütün meşhur mevlüt hanlarını böyle uçakla, özel uçakla getirir. Kayseri'de mevlüt var. Sene 66. Ve ben de gittim şeye, 5. sınıf öğrencisiyim. Hunat Camisi'nde. Hemen kürsünün dibine oturdum öğleden önce. Bu sırada bizim Emin Işık Hoca rahmetli hocamız. O geldi, ses terdibatını falan kontrol ediyor ama çok filinta gibi giyinmiş, yakışıklı maşallah böyle. Ben dedim ki hocam dedim, ben dedim İmam Hatip 5. sınıf öğrencisi İrfan Gündüz. Bize dedim tefsir hocası geliyor, anlatıyor işte vahiy nasıl olur, nasıl gelir. Melek kendi kılığında gelir, işte arı vızıltısı şeklinde gelir, rüyayı sadıka şeklinde gelir. Bir türlü çözemedim dedim. Sen kâni idin, ne kâni dedi Kâni Karaca rahmetli. Kâni Karaca da çıktı. Bir hurufu lafzu savtul padişah, Mustafa'ya söylediği bir iştiva. Harfsiz, savtsız ve hareketsiz bir şekilde Allah, Habibi Edibi Mustafa'ya kendinden geldiğinden şüphe edilmeyecek bir şekilde söyledi. Orayı şey yapınca da mevlidi dinliyorum ha. Dedim ki ya la teşbih ve la temsil, Cenab-ı Hakk'ın kelamı şu ses frekansları gibi. Şimdi burada bir radyo olsa da kulağını kıvırsak kim bilir Safiye Ayla, Müzeyyen Sanar hangi şarkıları söylüyor? Nezahat Bayram hangi türküleri söylüyor? Aa, dedim bak şimdi biz bunların hiçbirisini duymuyoruz. Demek ki peygamberler antenli insanlar. Allah'ın harfsiz, hareketsiz ve sessiz kelamını alıyor. Bizim anlayacağımız harfe, sese ve safta dönüştürüyor, harekeye dönüştürüyor. Ha, peygamberler demek ki antenli insanlar dedim. Bizde o anten yok. Şimdi dedim bir işte barajdan elektrik çıkıyor 380 bin volt. Ama hiç kimse bunu evine çekemiyor. Ama bu 380 bin volt bir trafodan giriyor sağdan 380 bin volt, soldan çıkarken 220 volta düşüyor.
Aslında nezele bihir ruhul emin.
Ya
ondan Cebrail aleyhisselam indirmesinden bahsediyorum.
Amenna, evet, evet. Şimdi eğer 220 volt olunca herkes evine çekebiliyor. Şimdi Peygamber Efendimiz de trafo gibi Cenab-ı Hakk'ın 380 bin voltluk kelamını alıyor. Sonra bizim kullanacağımız 220 volta getiriyor. Ama alimler de peygamberlerin mirasçılarıdır. Şimdi öyle aletler var ki kalem pil, orta pil, yassı pil, bir sürü voltajı düşük aletler var. Alimler de peygamberin elinden alıyorlar. Herkesin anlayacağı, kullanabileceği şekle indiriyorlar.
İzah ediyorlar.
Ve çözdüm. İnan o gündür bugündür benim. Zihnimde vahiy ile ilgili en ufak bir tereddüt kalmadı. Sonra mevlid bittikten sonra geldi Emin Hoca. Ne yaptın İrfan dedi, çözdüm dedim. Nasıl çözdün? Böyle anlattım.
Sizin muharefeniz hocam Kayseri'den başlamış.
Benim alnımdan öptü. Hay Allah razı olsun dedi ya. Sen benim de dedi kafamdaki problemleri giderdin dedi hocam. Şimdi burada ne diye söyledim ben? Yani insanları tabii anlayacağı dilden konuşmak, seviyelerine göre konuşmak zaten hitabeti tarif ederken bir muktezai hale göre ifadeyi meram etmek diye tarif ediyorlar. Siz muhatabınıza göre konuşacaksınız. Onun anlayacağı dilden konuşacaksınız. Hatta ben tasavvuftaki tarikatları da bundan dolayı ortaya çık inananlardan. Niye? Ya bak adam marangoz. Mesela sufiler marangozluktan gelen bir adamı serüsülükten geçirmişler. Onu marangozlara şeyh yapmışlar. Niye? Bu adam marangozların dilinden çok iyi anlar. Hem bu marangozların dilinden anlar hem de marangozlar bunun dilinden çok iyi anlar. Frekansları tutuyor. Aynen ses frekansları gibi. Her radyo istasyonunun frekansı ayrı. Denizciye ayrı bir dil, demirciye ayrı bir dil. Efendim pehlivana gençlere ayrı bir dil, gençlere ayrı bir dil. Bu esasında aynı şeyin farklı tonlarda söylenmesidir. Ve herkesin akıllarına göre, düşüncelerine göre, seviyelerine göre konuşmak. Tabii burada yani sözün müşterisi kulaktır derken de buna da işaret buyuruyor Hazreti Pir. Yine devam ediyor. Dergamıma ruzha bigah şut, ruzha basuzha hemrah şut. Şimdi burada dergamıma ruzha, bizim gamla geçen günlerimiz geçti gitti. Ama bigah şut bir türlü de bize bir uyanıklık da getirmedi. Aklımızı da başımıza getirmedi ama hala da gam devam edip gidiyor. Ama tabii gamın sonunda gelecek. Sabah gecikti. Yani her gecenin bir sabahı var ya. Sabah gecikti onun gibi. Sonra diyor ki ruzha basuzha hemra şut. Burada da o gamla geçen günler aslında yakıcı günlerle hemşehri oldu. Yakıcı günlerle, acılarla dost oldu.
Şimdi hocam hastaya, dertliye saatler, günler, geceler geçmiyor. Ya, derdi abi. Olana, sıkıntısı olana.
Abi ya.
Ama sağlığı sıhhati yerinde olan adam ya. Biraz da yorgunsa başını bir koyuyor. Bir de bakıyor ki sabah olmuş. Uykusunu alamıyor da.
Tabii,
öbürü
tabii.
Sabahı edemiyor. Dolayısıyla tabii bu maddi bir yönden. Ama
şeyde var canım, manevi... Burada bir şiir de var ya. Nasıldı o?
Şebi Yelda'yı.
Evet.
Müneccim bilir, ne şey bilir. Sen onu ehli derde sordu ya da tabii, tam bütün hatırlayamadım ama. Ne muvakkit bilir o yani vakitleri ayarlayan. Yani...
Ne muvakkit. Ne müneccim bilir.
Evet, ehli şey, derde sor. Sen, gece, kim, derdi geceler, dama sor. Kaç saatte,
kim bilir geceler efendim? Kim bilir kaç saat. Evet.
Yani dolayısıyla bu biraz da tabii baştan beri o neyin derdini, sıkıntısını, efendim iştiyakını anlatıyor. Derdini anlatıyor. Dolayısıyla aslında burada hani biraz da şerhlerde aslında Mevlana kendi adına değil de kendi üzerinden anlatarak hakikati veya neyin üzerinden anlatarak işte ehli aşkın, iştiyakın, muhabbetin halini ona üslubu hakim diyorlarmış hocam.
Evet ya, evet.
O üslupla anlatıyor aslında yani bu
ney, hep kendine havale ediyor.
Ney üzerinden aslında insanı kamilin halini, durumunu anlatıyor filan evet. Gibi. Genel öyle bir de yorumda yapılmış herhalde.
Ama güzel bir yorum. Bu ayet-i kerimede de buna misal veriyorlar. Mesela ve ma liye la abudullezî fetarani ve ileyhi turcaun. Yani
Yasin suresinin ikinci evet, sayfasında tabii, hocam.
Ben yaratana neden kulluk
ilgili, Habibi Neccar'la ilgili
etmeyecek misim tabii. Yani burada ben niye etmeyecek misim diyor ben.
Halbuki zaten ibadet ediyor Habibi Neccar. Zaten Müslüman olmuş.
Ama ne diyor? Bana ne oluyor ki beni yaratan Allah'a ibadet etmeyeyim esasında. Bu manada anlamak lazım diyor esas.
Yani siz niye etmiyorsunuz?
Tabii esas
kendi zaten ibadet ediyor. Kendi Müslüman
ama
olmuş.
Ama kendine hamlederek başkalarını daha iyi anlasınlar. Ve bize de karşı bir kızmasınlar diye.
Kendi üzerinden anlatıyor.
Evet, kendi üzerinden
anlatıyor.
Bu daha
anlatıyor. Müessir oluyor
evet, herhalde. Evet, buna ne diyorlar? Üslubu hakim değil
üslubu
mi?
Üslubu hakim.
Hani hakimane bir üslup böyle
şey
kullanan.
Şey için hocam, Kemalettin hocamız var. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Bu Hacı Cemal Öğüt'le beraber onun sohbetlerinde bulunmuş. Malumunuz Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nde vaaz edermiş. Bu Hacı Cemal Efendi de bu üslubu çok kullanırmış. Mesela bazen dermiş ki ya, Allah Hacı Cemal'i affeylesin. Hacı Cemal kendisi. Namaza durdum mu Beşiktaş çarşısının altından giriyorum, üstünden çıkıyorum. Söyleyin aziz cemaat, böyle namaz olur mu Allah aşkına?
Cemaatte ama ne güzel ama ya.
Şimdi cemaatte diyorlarmış hoca efendi biz senden de beteriz yani. Hoca yani muhataba dese ki cemaati ya siz ne gafil adamlarsınız, namazı doğru dürüst kılmıyorsunuz, gaflette kılıyorsunuz filan dese insan böyle bir tepki oluşuyor. Ama kendi üzerinden anlatınca üslubu hakim veya bir başka misal Ramazan günü diyormuş ki ya bugün baktım bizim evde kedi oruç tutmuyor. Allah Allah. Hanıma dedim ki ya hanım bu bizim kedi niye oruç tutmuyor? Dedi ki diyor Hacı Cemal Efendi sen bilmez misin? Kediler hayvanlar oruç tutmaz. Ha ben ne bileyim öyleymiş falan diye. Yani böyle deyince insanların hoşuna gidiyor. Sanki bu üslup sanki hocam.
Tabii güzel bir üslup bu.
Yani
Güzel
demek ki
bir
hocam üslup önemli. Yani sözümüzü
üslup.
söylerken, efendim anlatırken
Üslubu beyan
hani
aynıyla insan.
her ne kadar dilden
Tabii.
çıkanın muhatabı kulak olsa da bu tür üslupları,
Evet.
hikmet üslubunu,
Evet.
efendim davet, irşat metotlarını da gözetmek lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Çok
Biz teşekkür
istifadeli
ediyoruz.
oldu, çok faydalı oldu. Mevlana Hazretlerinin mesajlarını sayenizde sizin vasıtanıza
Estağfurullah.
daha güzel bir
Estağfurullah.
şekilde aktarma imkanı oldu. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz adına biz de teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah.
Bir programın daha sonuna geldik. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. İnşallah bir başka programımızda tekrar buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.